9. Ayrım.
Nükhet ve İlhan'ın ana ayrı kardeş olduklarını, Haydar Bey'in İlhan'dan pek hoşlanmadığını biliyordu. İlhan'ın ileride ne olacağı da henüz belli değildi. İclal bu yüzden fazla ileri gitmesine izin vermiyor, sinema salonlarında ya da plaj kabinlerinde el oyunlarıyla yetinmek zorunda bırakıyordu genç çocuğu. Bir keresinde sirke gitmişlerdi. Moskova sirkinin İstanbul'a ilk geldiği yıl olmalıydı. İki bölüm arasında herkes yırtıcı hayvanları görmek için çadırın arkasındaki kafeslere koşarken, onlar daha önce gözlerine kestirdikleri kuytu bir köşeye saklanıp öpüşmeyi yeğlemişlerdi. Neredeyse kendilerinden geçmişlerdi ki birden nasılsa kafesinden çıkmış bir Bengal kaplanıyla burun buruna geldiler. Bağırıp çağırarak yardım istemenin hiçbir yararı yoktu. Gerçi kaplan eğitilmiş bir sirk hayvanıydı ama her an öfkelenip üzerlerine atılabilirdi. İlhan'ın dizlerinin bağının kesildiği bir anda İclal şaşılacak derecede soğukkanlı davranmış, yanlarına sokulan kaplanın gıdığını okşamış, belki de beklemediği bu aşırı sevgi gösterisinden şaşkına dönen kaplan sessiz sedasız kafesine dönmüştü. İclal ile İlhan'ın son yakınlıkları olmuştu bu sirk gezmesi. Daha sonra Ragıp Bey kızının ucuza gitmesini önlemek için onların buluşmalarını yasaklamıştı. O günlerde ve son zamanlara kadar Ragıp Bey'in kızı için Cahit Bey'i gözüne kestirmiş olduğunu tahmin ediyordu İlhan. Ve zaten üniversite sınavında ablasını sıkıntıda bırakmamak amacıyla özellikle İstanbul dışında okumak istediğinden ODTÜ'yü kazanıp Ankara'ya gidince kaçabak buluşmalarına da olanak kalmamış, böylece aralarındaki pamuk ipliğine bağlı ilişki kopup gitmişti. Okul ve gençlik anılarından söz açıldı mı, insan vaktin nasıl geçtiğini kestiremezdi. Gerçekten de toplantı salonunun kapısı açılıp da yönetim kurulu üyeleri birer ikişer çıkmaya başladıkları sırada saat 12'yi geçmekteydi. İclal ile İlhan'ın önlerindeki sigara tabloları izmaritle dolmuş ve cappuccino'nun ardından iki fincan daha kaynamış kahve içmişlerdi. Toplantı sırasında Nükhet söz etmiş olmalıydı ki Cahit bu kez doğruca İlhan'a doğru yürüdü ve 40 yıllık ahbabıymış gibi büyük bir içtenlik gösterisiyle iki elini açarak "Yahu kusura bakma, sen demin de buradaymışsın ama kafam öyle karışıktı ki seni teğet geçmişim" diye adeta kucakladı İlhan'ı. "Birbirimizi görmeyeli epey oldu değil mi?" diyerek araya girdi Nükhet. Böylece bir anlamda da az önce Cahit'in kardeşine karşı göstermiş olduğunu, toplantı sırasında yine kendisinden öğrenmiş olduğu bir çeşit saygısızlığın nedenini İclal'e açıklamış oluyordu. "İki yılı geçti galiba," dedi Cahit. "Ablasıyla Cahit'in canlarını sıkma pahasına 3," dedi İlhan. "Eniştem öldüğünde gelmiştim İstanbul'a. O zaman görüşmüştük. Ama o günkü koşullarda buna ne derecede görüşme denir bilemem." O sırada yönetim kurulunun öteki üyeleri de çevrelerinde toplanmaya başlamışlardı. Henüz İlhan'ı tanımayan üyelerle tanıştırma faslı bitince Cahit, içeride biçimsel olarak sona erdirmiş olmalarına karşın, akılları tam olarak yatmadığı için şirketin Irak'ta katılmayı düşündüğü büyük bir santral ihalesi konusundaki tartışmayı dışarıda da sürdürmek isteyen iki üyeyi yatıştırmaya çalışırken İclal, salondan en son çıkan babasının bir yanlışlık yapmasını önlemek için hemen atıldı. "İlhan epeyce değişmiş değil mi baba?" dedi. Ragıp Bey gözlerini kısarak bakıyordu İlhan'a. "Öyle, öyle," dedi. "Olgunlaşmış görünüyor. Nerelerdesin şimdi bakalım evlat?" "Mardin'de efendim. Daha doğrusu Mardin'in Savur ilçesi yakınlarında bir şantiyede." "Mühendistin galiba, öyle değil mi?" "Evet efendim." "Mardin dedin de sahi nasıl oralarda durum?" İlhan bir hafta kadar önce başına gelen olayı düşünerek yutkundu. Kendisini zorlayarak "Sakin efendim," dedi. "Ben bilirim oraları. Askerliğimi oralarda yapmıştım. Kürtler iyi insanlardır. Biraz kaba sabadırlar ama devletimize, milletimize sadıktırlar. Bunlar gazetecilerin mübalağaları. Gerçi İngilizler öteden beri Kürtleri bize karşı kışkırtmak isterler. Malum Musul petrolleri meselesi. Ama acizane kanaatime göre tam o sırada kapı açıldı, Sevin içeri girdi. Bebek sırtlarında boğazı tepeden gören geniş bir bahçe içine yayılmış kameriyeli masaları, kusursuz servisi ve özenli Osmanlı saray mutfağıyla ünlü lokantada yenilen yemek, İlhan'la Cahit arasında ansızın patlak veren, sonra Nüket'in çabasıyla tatlıya bağlanan tartışma dışında fena geçti sayılamazdı. Yemekten sonra Cahit'le Nüket, öğleden önceki yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili bir takım hazırlıklar yapacaklarını söyleyerek şirkete gittiler. Nüket'in şoförü İlhan'ı Mardin'den İstanbul'a gelmesine vesile olan Savur'daki şantiye için gönderilen malzemenin bulunduğu antrepoya götürdü. Sevin ise Cahit'in çarşıya çıkıp biraz alışveriş yapması önerisini yorgun olduğu ve büyük anneyi yalnız bırakmak istemediği gerekçesiyle kabul etmedi. Zeynel'le birlikte Etiler'e döndü. Öğle üzeri Sevin, Cahit'le şirkette buluşmak üzere evden çıkarken bir şey söylememesine karşın iki gencin akşama da bir yerlere gideceklerini düşünmüş olan büyük hanım Sevin'i karşısında görünce şaşırdı. Hatta biraz telaşlandı. "Hayrola kızım?" dedi. "Niye döndün? Hasta mısın yoksa?" "Yoo, çok iyiyim büyük anne. Sadece biraz yorgunum." "Yoksa Cahit'e bir şey mi oldu?" "Yok büyük anne, o da çok iyi." "Aranızda bir tatsızlık mı var yoksa?" "Yok öyle bir şey büyük anne. Şirkette yapılması gereken önemli işleri varmış." Nüket Hanım'la birlikte şirkete döndüler. Büyük Hanım dikkatle süzdü Sevin'i. "Yemeğe Nüket Hanım'la birlikte mi gittiniz?" "İlhan abi gelmiş de, Nüket Hanım'ın kardeşi, Mardin'deymiş. Bir iş için gelmiş İstanbul'a. O da vardı yemekte." "Ha, şu hapishanelere girip çıkan solcu oğlan." "Öyle demeyin büyük anne. Çok iyi bir insandır İlhan abi." "Ağabeyinin arkadaşı değil mi? Bilirim onları." "İlhan abi gerçekten çok iyidir büyük anne. Ağabeyimden bile çok severim ben onu." "Nasıl olmuş da yemeğe götürmüş onu Cahit? Hiç hoşlanmaz onlardan. Günahı kadar sevmez." Sevin yutkundu. "İlhan abiyle çok iyi konuştular. İki arkadaş gibi." "Sen yine de fazla yüz vermesen iyi olur. O çocuğu bilmem ama Nüket denen kadın, tövbe yarabbi, pek sağlam ayakkabı değildir. Sana yaklaşmasına izin vermezsen iyi edersin. Hadi git şimdi biraz dinlen. Akşama belki yine bir yerlere gidersiniz. Cahit seni böyle solgun görmesin." Sevin büyük hanımın elini öptükten sonra düşünceli düşünceli çıktı odasına. Aslında büyük hanıma yalan söylediği için vicdan azabı duyuyordu. Yemekte Cahit'le İlhan arasındaki konuşmalar hiç de dostça geçmemişti. Cahit bir punduna getirip Sovyetler Birliği'ndeki gelişmelerden söz açarak bütün komünistleri aşağılamış, alaya almış, hepsinin ahmak olduğunu söylemiş. İlhan da ağabeysinden bildiği saldırgan bir üslupla Cahit'i açıkça olmasa bile dış güçlerin maşası olmakla suçlamıştı. Nüket araya girmese, şaka görüntüsü altında sürdürülen tartışmanın kavgaya dönüşmesi işten değildi. Hele bir ara Cahit, "Siz komünistler kapitalistleri sömürcülükle suçlarsınız ama ziyafet sofralarından da uzak duramazsınız." deyince İlhan büyük bir öfkeyle peçetesini fırlatarak ayağa kalkmış, Nüket eteğine sarılarak güçlükle oturtmuştu kardeşini yerine. Cahit de o zaman sözlerinin yanlış anlaşıldığını, ziyafet sofrası derken Sovyetlerin Çekoslovakya, Macaristan, Afganistan müdahalelerini kastettiğini söyleyerek özür dilemişti. Bu tartışmalardan sonra gerçi ortalık sakinleşmiş, iki adam hatta birbirleriyle şakalaşmışlardı bile. Ama bu sakinliğin gerçek bir barış anlamına geldiğinden çok kuşkuluydu Sevin. Sinirleri gerilmişti ve gerçekten de şu anda kendisini fazlasıyla yorgun hissediyordu. Günlerden beri ilk olarak bugünkü yemek sırasında Cahit'le evlenmeyi kabul etmekle doğru yapıp yapmadığını düşünmüştü. Cahit, akşam bir yerlere gidip eğlenmelerini önerecek olursa gitmemek için nasıl bir bahane bulacağını bilemiyordu. Sonra bunu biraz yüzü kızarsa bile doğal ve geçici bir rahatsızlıkla açıklamak geldi aklına. Böylece yüzünün büyük anneyi kaygılandıran solgunluğuna da tehlikesiz ve anlaşılabilir bir neden bulunmuş olurdu. Sevin odasına çıktıktan sonra büyük hanım canının sıkıldığı ve aklının bir şeylere takıldığı her zaman yaptığı gibi sakinleşmek ve belki de Tanrı'nın yol göstericiliğine sığınmak amacıyla az önce ikindi namazını kılmış olmasına karşın oturup bir de nafile namazı kılmak istedi. Hizmetçi kıza namaz seccadesini içeri odaya sermesini söyledi. Cahit'in Sevin'le nişanlanmasından bu yana hizmetçi kızın mini etekle, kolsuz gömlekle ve çorapsız dolaşmasını, yüzüne gözüne allık boya sürmesini yasaklamıştı. Elinden gelse o fırlak memelerini de içine çekmesini tembihleyecekti ama buna olanak yoktu. Hoş, ne yaparsa yapsın kızın Cahit'in çevresinde "Cahit abi, Cahit abi" diyerek fırıldak gibi dönmesine, ikide bir yere dökülen bir sigara külünü silmek, elinden güya kazara düşen bir şeyi almak gibi bir takım bahanelerle adamın karşısına çömelerek orasını burasını göstermesine engel olamıyordu. Zaman eski zaman değildi. Şimdi öyle bu kız gibi safçasını bulmak kolay değildi. Yoksa çoktan sepetleyecekti. Bereket versin, Cahit'in şu sıralarda hizmetçi kızlarla ilgilenecek ne havası ne de boş zamanı vardı. Daha seccadenin başına henüz geçmişti ki sol omuz başındaki nüket kılıklı melaike sırıtarak ayağın oluverdi karşısında. Rab buyurmuş ki büyük günah işleyen bir insanı kazara bu dünyada cezalandırmasak bile onun suçunun vebali evladu ayaline vacip olur. Sus, sus kafir şeytan, sen melaike olamazsın. Sırf aklımı fikrimi şaşırtıp asıl sen günaha sokacaksın beni. Benim günahım bana. Hem benim evladu ayalim falan yok. Yok da Cahit'le Sevin'le ne diye böyle uğraşıp duruyorsun bakalım? Onlar senin öz evladın olsa bu kadar kıymetli olmazlardı. Öyle değil mi? Öyleyse öyle. Ne olmuş yani? Hadi hadi, aklından geçenleri biz biliriz. İnsanoğlunun en zayıf tarafı kör nefsidir. Sen de o kör nefsine mağlup olmadın mı hatun? Büyük hanımın aklı yine karıştı. Tevekkeli değil, Cemalettin Efendi'nin üryan hayali gecelerdir rüyalarından bir türlü çıkmıyor. Tövbe ya Rabbi. Hizmetçi kızın ikide bir ötesini berisini açmasına da bu yüzden kızıp duruyor. İyi güzel de bugünkü tedirginliğinin sebebi ne olsa gerek. Şu İlhan denen oğlan nereden çıktı şimdi? Nüket kılıklı iblis sırıtıp duruyor karşısında. Birden anlıyor tedirginliğinin nedenini. Sevin'in o oğlandan hep İlhan abi, İlhan abi diye söz etmesine takıldı aklı. Münasebetsizlik işte. Ama ister istemez gözünün önünde hizmetçi kızın Cahit'in çevresinde abi abi diye dolanması geliverdi. Sağ omuz başındaki melaike beliriyor bu kez. Kaşları çatık. Ne oldu sana böyle? Asıl şimdi günaha girdiğinin farkında mısın? O çocuğun ne kötülüğünü gördün? Sevin ile şu hizmetçi parçasını nasıl kıyaslayabilirsin? Estağfurullah. Kıyasladığımdan değil de hani durup dururken ne diye çıktı şu oğlan ortaya? Bu işte o nüket orospusunun bir fesatlığı var. Gül gibi Cahit'imi kandırmak için çok uğraştı biliyorum. Başa çıkamadı. Şimdi kardeşini buralara getirip tövbe de, tövbe de, asıl fesatlık sende, diyor iyi yürekli melaike. Cemalettin Efendi aklından fikrinden çıkmıyor. Herkes senin gibi çıfıt mı? İlhan'ın da Sevin için bir Cemalettin Efendi olmasından korkuyorsun değil mi? Nasıl da biliyor yüreğinden geçenleri bu kör olmayasıca melaike. Ama keşke Cemalettin Efendi gibi olsa. Adam komünist. Doğru mudur acaba? İsteyenin istediği eve girip şapkasını askılığa asıp önüne gelen karıyla şapması, baksana televizyonda söylendiğine göre artık Rusya'da da komünistlik kalkıyormuş. onlar da hak yoluna giriyorlarmış. Şu feleğin cilvesine bir bak. Cemalettin Efendi de gençliğinde o işlere bulaştığını söylememiş miydi? Gözlerinin önünde yine Cemalettin Efendi, boynunda kırmızı boyun bağı, biraz mühmel giyimli ama hoş. Hizmetçi odaya girip de büyük hanımı seccadenin üzerinde secde durumunda kımıldamadan yatıyor görünce önce korktu. Ama hemen ardından yaşlı kadının horlama ile hırlama arasında çıkardığı garip sesleri duyunca rahatladı. Namaz kılarken uyuyup kalmıştı demek. Güneşin doğuşu ile birlikte Abdülaziz Dağı'nın kalker kayalıklarından aşağılardaki koyaklara, taş kovuklara, taş evlerin taş duvarlarına, toprak ya da çimento damlarına, gölge almayan Arnavut kaldırımı sokaklarına, hışımla çullanan Temmuz sıcaklığı bütün gün oralarda bir termostat duyarlılığıyla birikiyor, akşamla birlikte kente doğru iniyor, evlere giriyor. Dallas'ın beton damına bir ilk çay canavarının ağzından fışkıran alev gibi yayılıyordu. Bu sıcağa buz dayandırmak çok zordu ama Hiram, İlhan'ın İstanbul'da bulunduğu sırada borç harç kendi deyimiyle şımarık isteklerine boyun eğip bedenine bir kıyakçılık yapmış, bedenini muayenehanenin demirbaşına geçirip devlet kesesinden amortismana tabi tutarak vergisinden indirdiği bir buz makinesi almıştı. Ama su yerine yalnız buzla doldurdukları kadehlerin içerisindeki eriyik, iki çift laf etmelerine fırsat kalmadan hamam suyuna dönüveriyordu. Yine de yapacak başka bir şey olmadığı için olabildiğince çabuk yudumluyorlardı içkilerini. Ara ara sürüler halinde tepelerine çöken sinekler de cabasıydı eziyetli içki sofrasının. İlhan'ın aklı hala İstanbul'daydı. Hareketinden bir gece önce Cahit hiç beklemediği bir dostluk gösterisi yaparak ablasıyla birlikte Marmara Oteli'nin rufuna akşam yemeğine davet etmişti onu. Sevin de gelmişti. Yine dördü baş başaydılar. Bu kez tartışma çıkaracak, tatsızlığa neden olabilecek bir davranışta bulunmamak için herkes olağanüstü bir dikkat içindeydi. Özellikle de Sevin'in bazen iki anlama gelebilecek bir söz ya da basit bir el hareketi, bir bakış, bir dudak büküş karşısında adeta paniğe kapıldığını hissetmişti gece boyunca. Yemek sırasında piyanonun başına geçen, yıllarca Avrupa'nın büyük konser salonlarında resitaller vermiş ünlü bir virtüözmüş gibi soylu tavırlar takınan yaşlı bir piyanist ile onu eski günlerinden tanıyıp da belki gerçek bir hayranlık, belki de acıma duygusuyla bir türlü yanından ayrılamayan gencecik bir kadın kemancı, klasik müzik parçaları ile çıgan müziklerinden oluşan hafif, yumuşacık ve ince duygulara seslenen potpuriler çalmışlardı. Yemekler, mezeler, şaraplar nefisti. Yemekten sonra yemek müziği yerini dans müziğine bırakmıştı. Ama öyle hızlı moda danslar değil, eski tangolar, foxtrotlar, slowlar, hatta valsler çalmışlardı. Salon kalabalık değildi, hemen hemen tek dans eden onlardı. Zaman zaman eş değiştirerek dans etmişlerdi. Sevinle dans ederlerken genç kızın narin ve duyarlı gövdesindeki titreşimlerin kendi gövdesine de yansıması şaşırtmıştı İlhan'ı. Bu titreşimlere bilinçli bir tanı koymaktan korkmuştu. Daha sonra gece yarısında artık evlere gitme zamanının geldiğini anımsadıklarında galip bir şekilde Cinderella masalı gelmişti aklına İlhan'ın. O gece masalın kahramanı sevindi ve onun ayrılırlarken kristal pabuçlarından birini düşürmeyeceğini, dahası belki de onu bir daha hiç bu kadar yakından göremeyeceğini düşünmüştü. "Dalgınsın," dedi Hiram, ensesinden sokan bir sineği öfkeyle kovarken. "İstanbul seni çok etkilemiş anlaşılan." Öyleydi galiba ve şimdi yemeğe oturmadan önce Hiram'ın anlattıkları aklına geldikçe ister istemez şu kuraklıktan çatlak çatlak olmuş topraklar, şu hiçbir uygar zevkten ve güzellikten haberi olmayan, dilleri ayrı, inançları ayrı, hatta bakışları, gülüşleri, ağlayışları farklı insanlar için bunca savaşıma, bunca kan ve ter dökmeye değer olup olmadığını düşünüyordu. Çok kaygılıydı Hiram. Dağ taş kaynıyor demişti. Cizre'de, Şırnak'ta dağlar oyuluyor, mağaralar depo haline getiriliyor, silahlar yığılıyor. Hem de ne silahlar? Roketler, mayınlar, havan topları, daha bilmem neler. Ruslarla Amerikalıların daha önce Vietnam'da, Afganistan'da kendilerine karşı kullanılan ağır gerilla silahları bir ayaklanma hazırlanıyor. Devletin bunlardan habersiz olduğuna inanmıyorum. Sanki böyle bir şey olması ve bu fırsattan yararlanarak Dersim isyanında olduğu gibi bölgenin istenmeyenlerden ayıklanması hedefleniyor. Aşağıda Saddam da benzer hesaplar içinde. Geçen yılki korkunç Halepçe katliamı anımsa. Ama bakarsın bir takım aşiret reisleri yine gidip teslim olurlar Saddam'a. Sanıyorum seninkilerden kimileri bölgedeki yeni bir sıcak çatışmada Musul'a, Kerkük'e inmek hesabında. Sanki Amerika petrol alanının Irak'tan güçlü bir devletin denetimine geçmesine izin verirmiş gibi. Aptal Saddam da bana öyle geliyor ki İran'la hesaplaşma sona erdiğine göre bir yandan kuzeydeki Kürtleri temizleyip en azından onları Türkiye ile İran'ın üstüne yıkıp güneye yönelmeyi, başta Kuveyt olmak üzere bölgedeki yapay körfez şehliklerini bütünüyle denetimi altına alarak büyük bir petrol imparatorluğu kurmak sevdasında. Durmadan silahlanıyor. Bir yandan Ruslar, bir yandan Amerikalılar ve şimdi de Almanlar yolluyor bu silahları. Belki atom bombası bile vardır. Cehennem topu diye bir şey duydun değil mi? Eh işte, ben bunun bir masal, bir propaganda olduğuna inanmıyorum. İran savaşı bölgesel kaldı sayılır. Gerçi alavera dalavere Kürt Mehmet nöbete, bu savaş acısını da iki ateş arasında kalan bizim Kürtler çekti ama bu savaş bitti diye kimse düş kurmasın. Çok daha kötü şeylere gebe bu topraklar. Daha çok acılar çekmeye aday bu insanlar. İlhan aklını İstanbul'dan ayırıp Hiram'ın anlattıklarına vermek istiyor ama zaman zaman onun konuşması tek düze bir mırıltı halinde yansıyordu kulaklarına. Elbette ben de Kürdüm ve bu ülkede yaşayan 15 milyon Kürdün özerk bir yönetime kavuşması gerektiğine yürekten inanıyorum diyordu Hiram. Yok, yok, bağımsız bir devletten yana değilim. Kürtlerle Türkler yüzyıllardır o kadar iç içe yaşamışlar ve birbirleriyle öylesine kaynaşmışlar ki bağımsız bir Kürt devleti iki taraf içinde yıkım olur. Ama ne kadar yasaların sağladığı haklardan, eşitliklerden söz edilirse edilsin, 15 milyon Kürt itiraf edilmek istenmese bile bu ülkede azınlık durumunda. Bunun iki taraf açısından da ırkçılıkla bir ilişkisi yok. Kürt yargıç, buradaki topraksız Kürt davacıya Türk yargıçtan farklı bakmıyor. Kürt kökenli jandarma onbaşısı karakola attığı Kürt'ü falakaya yatırırken, Konyalı çavuştan belki de daha acımasız indiriyor sopayı. Özerk bir yönetimle bunların hepsi hemen düzelecek değil elbet. Ama en azından sorunların kan dökülmeden çözümüne olanak sağlanacak. Aksi halde tam bir kardeş kavgasını kimse önleyemeyecek. Bütün Kürtler bir tarafta, bütün Türkler öte tarafta sanma. Burada aşiretler egemendir. Hala her şeye. Bak sana bir şey anlatayım şimdi. GAP falan deniyor, barajlar yapılıyor, Harran Ovası sulanacak deniyor ya. Bu toprakların hem de sulak arazinin, ekilebilir arazinin çok büyük bir bölümü Mardin'de birkaç ailenin elindedir. Ama bu arazinin ancak küçük bir bölümü ekilir. Çünkü toprak sahipleri ekip biçmekle uğraşmazlar. Onlar Halep'te, Beyrut'ta ya da İstanbul'da oturup yerler paralarını. Topraklarını yakıcılar ekip biçer. Geçenlerde bizim akrabalardan bir aile konuşuyordum. Neden arazinin hepsini ektirmediğini sordum. Bu kadar ekimin kendisine yetip de arttığını söyledi. Daha fazla kazanmanda ne zarar var dedim. O zaman yarıcının da eline çok para geçer. Çok para kazanınca da oğullarını okutmaya kalkarlar. Onlar da bir kere okudular mı bizi rahat bırakmazlar dedi. Öykü ilgisini çekmiş, uykusu açılmıştı İlhan'ın. "Vay canına," dedi. "Çok ilginç. Bunu hükümete de, kamuoyuna da duyurmak gerek." "Kamuoyu mu?" dedi Hiram. "Boş ver. Bunlar yüksek politika, ince politika sorunları. Bizim aklımız ermez. Aklımız erse de elimizden bir şey gelmez. Onun için hadi şerefe. İstanbul'daki kızların şerefine. Daha hiçbir şey anlatmadın. Var mıydı anlatılacak bir şey?" "Vardı tabii." İclal'i düşündü. Şirkette ilk karşılaştıkları günün haftasında İlhan'ın Nükhet'ten övünç aldığı arabayla Kilyos'a gitmişler. Geceyi otelde birlikte geçirmişlerdi. İkisi de oldukça sarhoştu. Daha odaya çıkar çıkmaz İclal boynuna asılmış, hemen oracıkta, kapının önünde yere diz çöküp İlhan'ın pantolonun düğmelerini çözerek her yanını ateşli öpücüklere boğmuştu. Bu tarz sevişmeye alışık değildi İlhan. Bu yüzden önce bir duş yapmaları için ısrar etti. Duşun altına birlikte girdiler. Ilık suyun altında ateşli öpüşmelerle başlayan sevişmeleri, hemen ardından ıslak gövdelerinin kurumasını bile bekleyemeden yuvarlandıkları okyanus kadar geniş yatakta sabaha kadar yinelenerek sürüp gitti. Kumral saçlarını içveri bir biçimde dalgalandırarak ovalimsi, hafif renkli, gergin ciltli yüzüne bir çift zümrüt gibi çakılmış ve yeşilimsi mor ışıklar saçan ceylan gözlerini hafifçe kısarak insanı yüreğinden yakalamasını biliyordu İclal. Özellikle diliyle öpüştüğü zaman, dudaklarının sıcaklığı dokunduğu her yerde titreşimlerin uyanmasına neden oluyordu. Ama yalnız bunlar değildi İlhan'ın önünde sergilenen güzellikler. Onların yanında yapaymış gibi görünen armut biçimli sert ve dik göğüsleri, gergin tenli vücudu, kuzey ülkelerinin kadınlarını anımsatan upuzun bacakları, fazla geniş olmayan yuvarlak pütür pütür cildiyle güçlü kalçaları, bakımlı elleri ve ayaklarıyla kendine özel çekici dişi kokusuyla ve özellikle aşk oyunlarındaki kusursuz becerisiyle o geceyi unutulmaz kılmayı bilmişti İclal. Ama bütün bu ayrıntıları, bunu düşünürken aman ne ayrıntı diye için için güldü, Hiram'a anlatamazdı tabii. İşin tuhafı, o hafta sonu gezmesinden sonra ne zaman aradıysa bir bahane bulup atlatmıştı onu İclal. Oysa o gece ateşli bir sevgili gibi davranmış İlhan'ı, elbette yatak becerisi ve güçlülüğü açısından eşi bulunmaz bir erkek olarak nitelendirilmişti. Önceleri onun bu davranışı bayağı üzmüştü İlhan'ı. Sonra İclal, "Lütfen bir daha şirketten arama," deyince anlamıştı ne olduğunu. İclal, Cahit'in bu ilişkiyi öğrenmesini istemiyordu. Bu sadece onun biraz sert bir patron oluşundan mıydı, yoksa babası gibi onun da gözünün hala patronunda oluşundan mıydı? Ama bütün bu düşünceler Marmara Oteli'ndeki yemekten önceydi. Artık pek umurunda değildi İclal. Daha sonra kendisinden utanmış olmasa Hiram'a anlatabileceği tek serüveni ablasının evindeki hizmetçi kızla olanıydı. Daha İstanbul'a gittiği ilk gün hizmetçi kızın halinden tavrından belliydi ki fazla gecikmeden yatağına geleceği. Bunu kolaylaştırmak, biraz da kızı rahatlatmış olmak için birkaç kez mutfakta ya da koridorda kolunu bacağını biraz sıkıştırmamış değildi. Ama doğrusu ikinci gece boğazdaki o sıkıntılı, sinirli öğle yemeğin ardından bir boşalmaya, bir gevşemeye gereksinme duyacağını bilmiş gibi gece yarısından sonra gelip çırılçıplak koynuna gireceğini hiç ummamıştı. Yemekten sonra gittiği gümrük antreposunda kimseyi bulamamış, Levent'teki bir barda içmeye devam etmiş, akşam da kendisiyle konuşmaktan sürekli kaçan ve gözlerini aptal bir televizyon dizisinden ayırmayan ablasıyla oturmanın anlamsızlığı karşısında Amerikan barda gözüne ilişen bir yarım şişe bourbonun dibine darı ekmişti. Öyle ki önce bir düş asması sanmıştı. O kadar gerçeklik dışı bir birleşmeydi ki o ilk birlikte oluşları. Bu böyle kendiliğinden olan uykunun rahatlığı ve vücutların doğal sıcaklığıyla en güzel bir aşk döşeği haline gelmiş bir yatakta hiçbir hazırlığa gerek kalmadan belki biraz da hayvanca, sevişmenin bambaşka bir tadı vardı. İclen'in aksine hiç nazlanmadan hemen her akşam gelmişti Ayşim yanına. Öyle ki dönüşüne yakın Nüket kardeşinin halini pek beğenmemiş, hasta olup olmadığını sormaya başlamıştı. Bir keresinde de az kalsın suçüstü yakalanıyorlardı. Bir gece sabaha karşı nedense Nüket'in uykusu kaçmış, kardeşinin odasından bir takım sesler geldiğini duyarak meraklanmıştı. Bereket versin, aylarca yer altında tünel kazımında çalışmaktan gelen en küçük tıkırtı ve gürültüyü bile hemen fark etmek zorunluluğuyla gelişmiş işitme duygusu sayesinde İlhan ablasının pantuflaların hışırtısını hemen duymuş, tam çiftleşme anında kızı belinden yakaladığı gibi karılığının altına itmişti.